İyi günler sayın seyirciler. Bir herkes için adalet programı ile yine Ankara stüdyolarımızda karşınızdayız. Bugün stüdyomuzda Yargıtay eski savcısı, ceza hukukçusu, avukat Ahmet Günder Bey bizlerle. Hoş geldiniz efendim.
Teşekkür ediyorum, hoş bulduk.
Bize vakit ayırdığınız için tekrar teşekkür ediyoruz. Ben programımıza yine yargının bağımsızlığıyla başlamak istiyorum. Çünkü tam bağımsız Türkiye demek, öncelikle herhalde tam bağımsız yargı demek diye düşünüyorum. Herkesin, birçok kişinin hemfikir olduğu üzere. Tam bağımsız bir yargı ve yargılama için neler yapılması gerekir?
Şimdi tabii yargının bağımsızlığı son derece önemli. Bağımsızlık tabii başlı başına bir amaç değil. Yargı bağımsızlığının amacı yargının tarafsızlığını sağlamak amacına yönelik. Tabii yargının bağımsızlığı derken bütün yargı dışındaki güçlerden yargının bağımsız olmasını, onlardan etkilenmemesini anlıyoruz. Özellikle bu yargının dışındaki etkenler dediğimiz zaman da öncelikle aklımıza gelen yürütme gücü oluyor. Çünkü yürütme gücü son derece önemli bir güç. Bir sistemin hukuk devleti veya demokrasi olup olmamasını da belirleyen bir faktör. Yani yargınız bağımsızsa o ülkede demokrasi vardır, o ülkede hukuk devleti vardır. Zaten hukuk devletinin tanımı da yürütmenin ve devlet teşkilatının da hukukla bağlı olduğu, kendisini hukukla bağlı hissettiği rejimin, sistemin adına biz hukuk devleti ve demokrasi diyoruz. Diğer güçler de elbette yargıya her zaman müdahale edebilir. Ama yürütmenin elindeki imkanlar çok çok daha fazla olduğu için ve sonuçta yargı birçok alanda yürütmeyi denetlediği için menfaat çatışması ortaya çıkıyor. Yürütme ile yargı arasında zaman zaman da yine yürütme ile sıkı sıkıya bağlı olan parlamento, yasama ve yargı arasında sık sık problemler çıkar. Çünkü hem yasamayı hem de yürütmeyi denetleyen yargıdır. Zaman zaman yargı organları hükümetlerin ya da parlamentonun tasarruflarına, işlemlerine karşı bir takım kararlar aldığı zaman maalesef geçmiş yıllarda da biz hep bunu gördük. Biz bunu da zaman zaman bu dönemde de buna tanık oluyoruz. Yargı yürütme veya yasamanın tasarruflarına dokunduğu zaman işte orada çatışma meydana geliyor. Yürütmenin ve yasamanın icraatlar önüne engel koyduğunuz varsayımı ortaya çıkıyor ve sizin etkinliğiniz bu güçler tarafından kırılmaya çalışılıyor. Maalesef yargının talihsizliği hep böyledir. Halbuki bu tam tersi olması lazım. Bu söylediklerim bugünkü hükümet için de geçerli. Hem biraz önce ifade ettiğim gibi demokrasi ve hukuk devletinin varlığı bağımsız bir yargıya ihtiyaç gösteriyor. Bu yönden toplum için gerekli. Aynı zamanda bu hükümetler, yani yürütme ve parlamento için de gerekli. Zaman zaman yargı gücü sizi tabii denetlediği zaman tasarruflarınızı, işlemlerinizi iptal edebilir. Bundan bu erklerin hiçbir zaman alınmaması, tabiri caizse gocunmaması lazım. Neden? Çünkü bu onlar için de bir avantaj. Yani bu denetimin olduğu zamanla olmadığı anları karşılaştırdığımız da hakikaten yarar zarar dengesi çok daha ortaya çıkacaktır. Şimdi diktatörlük dediğimiz olgu, biraz önce bahsini yaptığımız üç erkin de yürütme gücünde toplanması. Biz buna işte adına ne derseniz deyin, baskıcı rejimler, totaliter rejimler. Yani denetleyenle denetlenenin aynı olduğu rejimler. Şimdi bugünü ele alalım örnek olarak. Yasama belli bir güç. Şu andaki hükümetin partisinin ağırlıklı olduğu bir müessese. Yürütme zaten AK Parti'nin şu anda yürütme organını oluşturduğu bir durum söz konusu. Şimdi yasama ve yargının yürütmenin dışındaki denetim gücü olan yargı farklı bir güç olup da denetlediği zaman zaten rejiminiz sağlıklı bir şekilde işleyebilecek. Onun için yürütmede, yasamada bu kurumla yargı kurumuna tahammül etmesini bilmeli ve tabiri caizse de buna şükretmeli. Yani bu denetim yapılmadığı takdirde bu güçler bir anda kendilerine diktatoryal bir konumda bulurlar ve bu hem kendilerini sıkıntıya sokar hem de ülkeyi
Ülkeyi 3. dünya
sıkın.
ülkeleri konumuna bir anda değil mi
Tabii,
indirir?
tabii,
Evet.
tabii. Yani Türkiye'yi zaten bu bölgede ayrıştıran bu güçlerin ayrılığı dediğimiz
Evet.
olay. Ve bizim anayasamız hakikaten bu kuvvetlerin, yasama, yürütme, yargı dediğimiz
Kuvvetler
erklerin,
ayrıldı.
kuvvetler ayrılığı dediğimiz erkler ayrımının hakim olduğu ve ağırlıklı oranda güçlerin kendi içlerinde bağımsızlığını ve zaman zaman da dengelemek yönünden güçlerin birbirini farklı güçlerin de o diğer kurumlara bazı alanlarda esasını zedelemeyecek ölçüde müdahil olduğu bir sistem. Yani ayrı bir erk olmak diğer erklerin sizin içinizde hiç bulunmayacağı anlamına gelmiyor.
Evet.
Örneğin yargıda Danıştay'a zaman zaman yürütme üye seçer.
Evet.
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu biliyorsunuz
Tabii.
yargının bir kuruludur. Dört
Hı.
tane üyeyi yürütmenin başı dediğimiz
Tabii.
Cumhurbaşkanı
Seçiyor.
seçer. Bu nedenle hükümet de yasamada yargı tarafından denetlendiğini bildiği için adımlarını daha demokratik hukuk devletine uygun biçimde atar. Yani yargının fonksiyonu budur. Ve bu fonksiyon devletlerde, toplumlarda son derece önemlidir. Bu nedenle bu dengeyi korumak son derece önemli. Bu hassasiyeti herkesin göstermesi lazım. Özellikle biraz önce ifade ettiğim gibi iktidarların zaman zaman işine gelmiyor bu yargı denetimi. Şikayetçi oluyorlar, engellendiklerini ifade ediyorlar. Ama aslında onu bir engel olarak değil de biz yanlış yapmışız, yargı bunu düzeltmiş, doğrusunu yapalım düşüncesini ortaya koyması yönünden
Peki
yürütme
efendim,
için de son derece önemli.
önemli, haklısınız. Tamamen katılıyorum söylediklerinize. Acaba yargının tarafsızlığından ötürü bir takım tedirginlikleri olduklarını ifade ediyorlar, olduğunu ifade ediyorlar. Bunda ne derece haklı olunabilir? Ya da bu kaygı bunlara sebep olmalı mı? Yani başka önlemlerle bunun önüne geçilemez mi?
Şimdi haklılık payı var. Biz önceki yıllarda maalesef yargının bağımsız olmasına rağmen tarafsız olmadığı dönemleri yaşadık.
Evet.
Uzun yıllar yaşadık ve
Doğru.
o mekanizmanın içerisinde de yıllarca görev
Doğru.
yaptık. Ve hep çalıştığımız dönemde de bunun doğru olmadığını, yanlışlığını, yargının belli ideolojik grupların egemenliği altında olduğunu ve bundan dolayı da ideolojik kararlar aldığını hep söyledik. gerçekten 2010 yılından önce, neden 2010 diyoruz? Çünkü 2010 yılında referandum olayı vardı ve referandumla Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısı değiştirildi. Evet. Referandum döneminde de biz bu değişikliği destekledik. Evet. Doğru bir değişiklikti. Çünkü Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 7 kişilik dar bir kuruldan oluşuyordu. Bakan Müsteşar Kurulun doğal üyesi, 3 Yargıtay'dan, 2 de Danıştay'dan seçilen asil üyelerle 7 kişilik bir kuruldu. O dönemlerde 2010'un öncesinde yüksek yargı organları belirli ideolojik grupların etkisi altında olduğu için dolaylı olarak da Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nda bu ideolojik grubun hakimiyeti vardı ve bütün yüksek yargı organlarına belli bir ideolojik görüş doğrultusundaki üyeler seçildi. Ve yıllarca yargı böyle şekillendirildi, dizayn edildi. Sonuçta kamuoyunda karşılaştığımız ideolojik çok önemli kararlar bu şekilde ortaya çıktı. Örneğin meşhur 367
evet.
kararı,
evet,
AK Parti hakkında kapatma davası, evet, açılması Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından ve Anayasa Mahkemesi tarafından da bir oy farkla kapatılmaktan kurtulup paraya bu işin dönmesi, dönüştürülmesi, parasal müeydiye, hazine yardımının kesilmesine dönüştürülmesi. Bunun gibi çok büyük ideolojik davalarla ülke karşı karşıya.
Hep bu yapıdan geldi. Dolayı bu yapıdan değil mi? Kolaylaştırdığı zemini bu. Evet.
Elbette. Yani yargınız ideolojik bir yargı olursa elbette önüne gelen bir takım uyuşmazlıklarda ona siyasi uyuşmazlıklarda ya da siyasi kişilerin taraf olduğu uyuşmazlıklarda ideolojik olarak olaya bakacaklardır ve kararlarını bu yönde vereceklerdir. İşte Sayın Cumhurbaşkanlığı hakkında bu kamuoyunda bilinen kayıp trilyon davasından dolayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın verdiği takipsiz kararının itiraz yoluyla vatandaş tarafından itirazı kabil olmamasına rağmen kasıtlı kanun olarak itirazen bunu itiraz Sincan Adli Ceza Mahkemesi'ne götürerek takipsiz kararının kaldırılmasını sağladılar ve Cumhurbaşkanı hakkında dava açılacaktı. Ki evet, biliyorsunuz gayet Cumhurbaşkanlığı bizim sistemimizde sorumsuzluğu vardır ve Cumhurbaşkanlığı süresi içerisinde yargılanması imkanı İmkansız. Yoktur. Anayasal anayasamız bunu kapatmıştır. Buna rağmen Sayın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü sahtecilikten dolayı Ağır Ceza Mahkemesi'nin önüne çıkaracaklardı.
Üstelik efendim galiba bu konuda Sincan Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz eden kişi de hem eski bir galiba yargı mensubu
yargı
değil
mensubuydu.
Mi? Yanlış mı
maalesef
hatırlıyorum?
Maalesef. Evet. Evet.
Hem yani, de suçtan zarar gören birisi de değil.
Değildi. Tabii evet. Suçtan zarar gören zaten gördüğünü varsaydığımız kurum hazineydi.
Evet.
Hazine itiraz etmeyince kesinleşti zaten o karar.
Yani hukuken de yanlış bir başvuruydu değil mi denilebilir?
Tabii hukuken doğru tabii değil. Zaten amaç Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu kararının hazine itiraz etmediği için kesinleşmesi üzerine takipsizlik kararının kesin takipsizlik kararını bir şekilde aşmak için sıradan, sokaktan geçen tabiri caizse
evet,
bir vatandaşa itiraz ettirildi.
İtiraz ettirildi evet.
Bunu Sincan Ağır Ceza Mahkemesi'nde de bunu kaldırmaya hazır bir başkan vardı. O da kaldırdı. Daha sonradan işte 11. Yargıtay 11. Ceza Dairesi'nde kanun yararına bozmayla gitti. Oradan bu iş döndürüldü.
Döndü, evet.
Yani şunu söylemek istiyorum. Biz 2010 öncesinde yargının siyasallaşmasının çok zararlarını gördük. Şimdi
benim sorum da bu olacaktı. Yargının siyasallaşmasının önüne nasıl geçilir evet, diyecektim. Siz zaten açtınız
evet,
konuyu. Evet.
Şimdi 2010 öncesinde böyle bir siyasallaşma vardı. Hı-hı. Fakat yeni Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu oluştuktan sonra da farklı problemlerle karşı karşıya.
2010 sonrasından geldik. Şimdi bahsediyoruz.
2010 sonrasından bahsediyoruz. Hı-hı. Yani işte 2010 öncesindeki kurulun biraz önce verdiğim
evet,
yapısı son derece bozuk bir yapıydı. Çünkü 7 kişilik dar bir kurulda bakan ve müsteşarın olması da doğru bir olay değildi. Yani bunlar siyasi erkin temsilcileri. Biri bakan, Adalet evet. Bakanı, diğer de Adalet Bakanı'nın atadığı Adalet Bakanı'na bağlı. Müsteşar.
Evet.
Yani 7 kişilik dar bir kurulda 2 tane yürütme organının temsilcisi var. Özellikle müsteşar toplantılara katılmadığı takdirde kurulun çalışmasını önleyici bir faktör.
Evet,
yani
hatırlıyorum.
O kurulun çalışması için mutlaka müsteşarın olması gerekiyor. Bakan katılmadığı zaman kurul çalışabiliyor ama müsteşar katılmadığı zaman kurul çalışamıyor. Nitekim 2010 ve öncesi birçok yılda müsteşar katılmadığı için krizler yaşandı. Kurul toplanamadı, kararlar alamadı. Büyük problemlerle karşı karşıya kaldık. Şimdi bugünkü kurula geldik. Yani biz 2010 referandumunda Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun geniş katılımlı olmasını ve özellikle 10 tane yargının kendi içerisinden, yani yerel yargıdan da savcı ve yargıcın bulunduğu bir sistemin doğru olduğunu düşündük ve bunu hakikaten destekledik.
Tabii.
Şimdi Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun işlemleri zaten yerel yargıdaki savcı ve yargıçlarla ilgili. Yüksek yargı ile ilgili, onların çalışması ile ilgili bir görevi yok Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun.
Evet.
Tamamen yerel yargıdaki savcı ve yargıçlarla ilgili. Onların tayinleri, terfileri, atama, yer değiştirmeleri, disiplin cezaları tamamen bunlarla bağlantılı bir çalışma alanı var. Yüksek yargıyla da bağlantısı şu, Yargıtay'ın tamamına, Danıştay'ın da önemli bir bölümüne üyeyi Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu seçiyor ama yerel yargıdan seçiyor. Yani yerel yargıdaki savcı ve yargıçlardan seçiyor. Bu nedenle 10 tane, 7 tane adli yargıdan, 3 tane de idari yargıdan, 10 tane 22 kişilik kurulda 10 tane savcı ve yargıcın da bulunması ve seçimle bunların gelmesi çok önemliydi. Bir de Yargıtay'dan 3, Danıştay'dan 2 asil üyenin de bu kurulda bulunması, 22 kişilik kurulda 15 tane yargıcın varlığını ortaya çıkartıyordu.
Bu hata payını da azaltıyor değil mi efendim?
Evet, tabii azaltıyor. 15 tane yerel ve yüksek yargıcın kurulda bulunması bunu dengeleyici bir faktördü.
Evet.
Yapısal olarak gerçekten düşünce bazında güzel bir kuruldu. O dönemlerde biz referandum döneminde hakikaten birçok Avrupa'nın Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu yapısını incelediğimizde bizde oluşturulan bu kurulun çok çok iyi bir kurul olduğunu gördük. Avrupa'da benzeri olmayan bir kuruldu.
Evet.
Bir de bizim bünyemize uygun.
Demokratik şartlar açısından.
Tabii ki. Evet. Bir de bizim bünyemize uygun bir kuruldu. Şimdi Avrupa'daki Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na benzer kurum ve veya kurullara baktığımız zaman orada siyasilerin atadıkları bayağı kişiler de var. Bazen bir bakıyorsunuz birçok ülkede Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun tamamına yakınını Cumhurbaşkanı'nın atadığı üyeleri oluşturuyor.
Evet.
Veya
bu da batıdaki örneklerden bahsediyorsunuz.
Batıdaki
değil mi?
Örnekler veya
peki işleyişteki sıkıntılar benzer mi?
İşleyişteki sıkıntılar benzer değil. Şimdi bizim işte sıkıntımız o. Bizim sorunumuz sistemlerde değil.
Kültürde ve toplum yapısında mı?
Evet, yani toplumdaki kamplaşma, kutuplaşma, her olaya ideolojik yaklaşım en güzel, en ideal kurulu da Türkiye'de oluştursanız maalesef o kurulu işlemez hale getiriyorsunuz ve biraz önce de ifade ettiğim gibi şu andaki kurul Avrupa'nın en ideal Hakimler ve Savcılar Kurulu diyebileceğimiz bir kurulu olmasına rağmen işte bu geçtiğimiz dönemlerde Türkiye'nin yine en çok tartışılan kurulu Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu oldu ve uygulamalarından kaynaklanan çok önemli sıkıntılar ortaya çıktı. İşte geçtiğimiz günlerde yapılan seçimlerde de yok hükümet kanadı mı kazandı,
Evet,
yok işte
evet.
farklı bir cemaat grubu mu
Sanki bir
kazandı.
siyasi, değil mi,
Sanki evet
yarış vardı.
siyasi bir yarışma, sanki parlamentoya siyasi parti
Aynen
seçimleri
öyleydi.
yapıyorsunuz ya da
Evet.
parlamento içerisindeki siyasi partilerden bir komisyon oluşturuyorsunuz gibi seçimler yapıldı ve belli gruplar maalesef
Doğru.
hakimler ve savcılar yüksek kuruluna taşındı. Bugün hükümete ağırlıklı olduğu ifade edilen bir yapı ortaya çıktı hakimler ve savcılar yüksek kurulundan. Şimdi biz bunu istemiyoruz. Yani hükümete yakınlık değil sorun sadece.
Bir yere yakınlık.
Bir yere yakınlık, herhangi bir gruba yakınlık.
Dolayısıyla tarafsızlık.
Düşün tabii yani o yakınlık olgusu tarafsızlığı ortadan kaldırıyor. Biz biraz önce bağımsızlık, tarafsızlık için demiştik.
Öyle dedik, evet.
Yani kurul neden bağımsızlık isteniyor? Tarafsız olması için,
Evet.
her yere eşit mesafede olması için kendisi dışındaki kesimlerden hatta yargının kendi içinden de gelebilecek baskılardan veya siyasetten gelebilecek baskıdan savcı ve yargıçları korumak, anayasa, kanunlar, içtihatlar ve vicdana göre savcının, yargıcın objektif bir şekilde hareket etmesini temin için bu bağımsızlık isteniyor. Tarafsızlık için isteniyor. Ama maalesef bağımsızlığı sağlıyoruz. İyi kurullar oluşturuyoruz. 2010'dan sonra oluşturulan kurul gayet ideal bir kurul. Ama insanımız maalesef o bağımsızlığın gerekliliğini yerine getiremediği için ve oraya geldiği zaman belli grupların desteğiyle ya da o gruplarla beraber hareket etmek için geldiğinden maalesef bu tarafsızlığımızı yitiriyoruz. Ve işte sorun da uygulamadan bu şekilde çıkmış oluyor. Maalesef bundan çok büyük yara alıyoruz. Yani gerçekten hani adalet mülkün temelidir diyoruz, işte mahkemelerde
Yazıyoruz.
yazıyor ya.
Evet.
Adalet devletin, mülk dediği devleti kastediyor.
Tabii,
Devletin
tabii.
temeli.
Temeli.
Neden temeli? İşte kanun koyucuyu, yasamayı ve yürütmeyi, hükümeti, bizi idare eden insanları denetliyor. O denetim layıklı bir şekilde yerine getirilmediği takdirde toplum diktatörlüğe kayıyor, keyfiliğe kayıyor. Ondan sonra da işte ülke, Orta Doğu ülkelerinde veya ona benzer bir takım ülkelerde olduğu gibi maalesef iç savaşlar, hukuksuzluklar,
demokrasiden uzaklaşıyor.
Demokrasiden uzaklaşma,
hukukun üstünlüğü
tabii o ortadan kalkıyor.
Evet.
Ve bu sefer toplum adaleti kendisi gerçekleştirmeye çalışıyor. Hukuk sisteminden umudunu kesiyor. Maalesef toplum bir kaosla karşı karşıya kalıyor. Bu nedenle bağımsız ve tarafsız yargı hukuk devletinin ve demokrasinin olmazsa olmazı.
Olmazdı.
Elbette hepimizin, herkesin ideolojik bir düşüncesi var.
Tabii ki.
Bir siyasi partiye gönül veriyoruz.
Evet.
Destekliyoruz. İçimizden destekliyoruz. Götürüyoruz seçimlerde, oy kullanıyoruz. Ama savcının ve yargıcın bütün fonksiyonların işte kendi iç dünyasında bunların kalması gerekiyor. Götürdüğü, verdiği oyu, oy kullanmak tabii yargıcın da, savcının da, yargı mensubunun da hakkı. Ama o verdiği oyun kime gittiğini kimsenin bilmemesi, onun hissedilmemesi, savcının, yargıcın ideolojik yapısının dışarıdan hissedilmemesi gerekiyor.
İzninizle araya girip şunu da ekleyebilir miyiz Ahmet Bey? Dediğiniz çok doğru. İdeolojik açıdan böyle. Aynı zamanda din,
tabii
ırk,
ki,
mezhep,
hepsi, tabii
mezhepçilik,
ki, tabii ki.
Dediğiniz gibi hemşericilik belki,
hepsi,
hani zıtleşme tarzında
tabii
bir şey.
Ki.
Bunlar da aynı derecede,
tabii ki aynı derecede
olmaması
bakın,
gerekiyor değil mi?
Sadece ideoloji değil, mezhepçilik, hemşericilik. Biz bunları geçmişte çok yaşadık.
Onun için gündeme getirdim,
çok
evet.
Çok yaşadık biz bunu.
Evet.
Yani Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu,
evet,
geçmişteki 2010 öncesi kurulu bu yönlerden biz çok eleştirdik. Ben Görevde olduğum dönemde bile bunları yazdığım, çok gazetede yazdığım makalede, görevde olduğum halde Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nda mezhepçilik, hemşericilik, kayırmacılık yaşanıyor diye çok eleştiride bulundu.
Bu da yine aynı noktaya gelip
aynı
değiniyor.
Noktaya.
Yine tarafsızlığını, bağımsızlığını zedelemiş oluyor.
Tabii
evet.
ki yani şimdi yargı böyle şeyleri kaldırmaz. Nitekim bu Bangalor yargı etiği dediğimiz ilkeler vardır. Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilen. Yine Macaristan Budapeşte de kabul edilen savcı etiğiyle ilgili kurallar vardır. Bunlar Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından hep teşkilata gönderilmiştir. Oralarda bir savcının, yargıcın nasıl davranacağı çok net bir şekilde yazılı o metinlerde. Yani biraz önce sizin de bahsettiğiniz gibi herkesin bir mensubiyeti var.
Evet.
Yani ırksal mensubiyet, mezhepsel mensubiyet, işte ideolojik düşünceler, elbette sizin de yakınlarınız var, hemşehrileriniz falan var ama asla yargı mesleğinde bunları dışa ve işinize yansıtmayacaksınız.
Tabii.
Yansıttığınız anda bu ilkelere aykırı davranmış olursunuz. Ve ondan sonra verdiğiniz yargısal kararlar tartışılır hale gelir ve şaibe altında kalır. Bu nedenle şimdi bunu geçmişte ben de bunu yaşadım. Yani ben kendi uygulamalarımdan da bazı örnekler vereyim. 1980'lerden sonra ben göreve başladım. 82'de başladım. 85-86 yıllarında da bir ilçede savcılık yapıyordum. Anavatan Partisi'nin hükümet olduğu
dönemler.
Özallı yıllar dediğimiz yıllar. Ben de
evet.
rahmetli Özal'ı çok severdim.
Evet.
Ama o sevgimiz tabii içimizdeydi ve oy sandığa gittiğimiz zaman da ona oy verirdim. Şimdi benim çalıştığım o dönemlerde mesleğinde işte 5-6 yıllık veya 4-5 yıllık bir savcılık süremiz henüz geçmişti. Milli Eğitim Müdürü aynı zamanda da kaymakamlığa vekalet eden bir arkadaşımız, dostumuz vardı. Şimdi Milli Eğitim Müdürü ve kaymakam vekil olunca bir ilçede işte öğretmenlerin atamaları, şunlar bunlar bayağı bir önem taşıyor. Bir sürü işte orada öğretmen var. İlçe başkanı, Anavatan Partisi'nin ilçe başkanı sonuçta oranın insanı.
Evet.
Orada işte tayin, terfi, öğretmenlerin ya da diğer memurların ihtiyaçları için hemşehrileri ilçe başkanına geliyor. O da bunu kaymakam vekiline veya işte Milli Eğitim Müdürü'ne iletiyor ve elbette o da bir kamu görevlisi, yapabileceği şeyler var, yapamayacağı şeyler var. Bu sefer baskı kurmuş üzerinde. Partinin
evet.
de ilçe başkanı, İktidar Partisi'nin ilçe başkanı.
İktidar Partisi tabii, tabii. Onun etkisiyle.
Müdür bey de yapmadığı zamanlar hakaret, tehdit adamı bezdirmiş. Yani hakikaten çalışamaz hale getirmiş. Adam en sonunda bana gelmek durumunda kalmış. Ben oranın savcısıyım. Savcı bey dedi işte bu ilçe başkanı dedi beni hakaret ediyor, tehdit ediyor. Artık ben dedi ne yapacağımı şaşırdım dedi. Haber gönderdim ilçe başkanına bana gelsin dedim. Geldi dedim ki böyle böyle müdür beyi taciz ediyormuşsun, hakaret ediyormuşsun, tehdit ediyormuşsun bir takım atama isteklerinden dolayı. Müdür beyden bir daha bu şikayetleri geldiği takdirde kötü olur dedim. Yani bir daha müdür bey bana bu şikayetlerle sakın ola gelmesin dedim. Aksi takdirde dedim. Yani bundan sonra farklı bir takım şeylerle karşı karşıya kalırsın.
Yasal işlem.
Tabii yani. Kesinlikle. Yani oranın kaymakamına vekalet eden Milli Eğitim Müdürlüğüne hakaret, tehdit, baskı ile iş yaptırmak.
Tabii.
Ve o tarihten sonra bu şikayetler kesildi tamamen. Şunu söylemek istiyorum. Oy verdiğimiz bir partinin
parti evet.
ilçe başkanı ve aynı zamanda da savcı olarak kendinde bu gücü buluyorsun. Yani bir
çok
ilçe başkanına
tabii.
Bir daha yaparsan hakkında yasal işlem yaparım.
Mesleğin başlarındasınız.
Tabii ki. Değil tabii. Mi? Gençsiniz. Demek cesaretini bulabiliyorsunuz. Tabii. İşte yargı bağımsızlığı burada önem taşıyor.
Çok önem taşıyor.
Şimdi benim bugünkü endişem, bunu birçok konuşmalarımızda da ben söylüyorum. Bu. Yani Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu seçimlerinde iktidar partisine yakın olduğu ifade edilen insanlar oraya seçilir. Ve orada çoğunluğa ulaşırsa bu sefer iktidar partisinin ilçe başkanları, il başkanları yargı üzerinde çok önemli fonksiyonlar icra eder. Tabiri caizse adalet teşkilatlarını iktidar partisinin ilçe ve il başkanlarına bağlamış olursunuz.
Yani burada tabii biz parti telaffuz etmiyoruz ismi.
Tabii
ama
ki.
Ne zaman olursa olsun, hangi parti döneminde olursa olsun, iktidar döneminde olursa
tabii
olsun
ki.
Bu bir tehlikedir, öyle
bu
değil
tehlike,
mi?
Bu tehlike. Tabii ki. Çok büyük tehlike. Yani işte yargı bağımsızlığı ve özellikle yargının siyasi iktidarlardan bağımsızlığı diyoruz ya.
Evet.
İşte bu verdiğimiz örnekler
evet.
Bu yargı bağımsızlığının ne kadar
önemli olduğunu
gösteriyor.
Gösteriyor.
Çünkü iktidarlar ve iktidarın çevresinde oluşan kitleler her zaman yargının üzerinde tahakküm kurmaya çalışırlar.
Evet.
Çünkü bir yığın insanın yargıyla, yargıda problemi vardır. Hakikaten kamuoyunun bildiği rakamların çok çok üstünde yargıda bugün rakamlar söz konusu. Aşağı yukarı bugün rahatlıkla 15-20 milyon arası ceza, hukuk ve idari davaların olduğu bir ülkede yaşıyoruz.
Evet.
Yani neredeyse herkesin bir ya da birçok davası var.
Doğru.
Ve o insanların da bir şekilde tanıdığı iktidar partisinin bürokratı, işte ilçe başkanı, yönetiminde olanı, hükümette olanı, milletvekili var. Şimdi her olayda bu şekilde siyasi iktidara giderseniz, onlar ya da iktidar derken daha geniş bir kitleyi kastediyorum. O iktidarla bağlantısı olanları kastediyorum. İş adamından işte kamu görevlisine kadar. Bütün bunlar soluğu adliyede alırlarsa ve bu işlerden dolayı adliyeye baskı yapma gücünü bulurlarsa ve buradan da sonuç alırlarsa işte o ülkede yargı tarafsızlığı ve yargı bağımsızlığı ortadan kalkmış demektir. O zaman her insan, herkes bir şekilde iktidar kanadından birilerini bulur ve o marifetle yargıda bir şeyler yaptırmaya çalışır. Onun için Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu çok önemli bir kurul.
Evet.
Bu kurulun varlığı yargıç ve savcı için son derece önemli. Bu kurulun varlığı savcıya ve yargıca bir teminattır. Ona güç verir. Ben gerekirse bakan hakkında, başbakan hakkında, milletvekili hakkında, önemli bürokrat hakkında işlem yaparım ve bu yaptığım yargısal işlemden dolayı da kimse bana bir şey yapamaz düşüncesinin savcı ve yargıçta oluşması lazım. Oluşmadığı takdirde bu iş bitmiş demektir. Bu nedenle yargı bağımsızlığının ve tarafsızlığının korunmasında iktidarlara son derece önem düşüyor. Yasama organına önem düşüyor. Yani yasama organı neden önemlidir? Şimdi bir takım konuları yasama olarak sen kanun yoluyla halleder, yargıyı, yargı bağımsızlığını buradan delmeye gayret gösterirsen bu da yargı bağımsızlığına ve ileride oluşabilecek tarafsızlığa zarar verir. Bu nedenle hem yasamanın hem yürütmenin yargının bağımsızlığı konusunda son derece hassas
olması gerekir, değil mi?
Davranması gerekir.
Her iki tarafın da çıkarına bu zaten.
Hepimiz her iki tarafın da çıkarına ve Türkiye'nin
çıkarına.
Tabii. Onun için yargı bağımsızlığına hepimizin sahip çıkması gerekir. Yasama ya da yürütme, bir takım kararlarımız, işlemlerimiz yargı tarafından iptal ediliyor, ortadan kaldırılıyor düşüncesiyle yargıya bir husumet beslenir ve buradan yargının etkinliği, gücü kırılmaya çalışılırsa bu son derece yanlış olur. Bu Türkiye'nin de menfaatini olmaz, hükümetin de yasamanın da menfaatini olmaz.
Az önce söylediğiniz konu, toparladığınız yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı neden önemli olduğunu söylediniz. Bu aynı zamanda halkın adalet duygusunun zedelenmemesi açısından da son derece önemli değil mi? Yani halkımız, sıradan insanlara, halka baktığımızda, hepimiz için söylüyorum, kendimi de dahil ederek söylüyorum. Belki en zedelenmemesi gereken konulardan bir tanesi adalet duygusu. Yani en zedelenmemesi gereken duygulardan biri.
Doğru.
Yani tamiri çok zor.
Tabii doğru. Doğru.
O güven zedelendiğinde alttaki zemin kayar.
Zemin kayar. Yani vatandaşın yargıda bir problemi olduğu zaman, ki biraz önce ifade ettim, 15-20 milyon civarında dosya var.
Evet.
Bu da bir o kadar insan yargıda demektir. Ceza davalarında şikayetçi konumundadır. Bir kendisine karşı haksızlık, suç işlenmiştir, şikayetçi olmuştur. Bunun sanık tarafı vardır, suç işleyen tarafı vardır. Hukuk davaları dediğimiz alacak verecek türü davalarda davacısı vardır, davalısı vardır. İdari davalar vardır, vergi davaları vardır. Bunlar milyonlarca insanı ilgilendiriyor. Şu anda yargı sistemi içerisinde bu şekilde bulunan insanlar veya ileride yargıyla bir işi olabilecek insanlar yargıda işleri olduğu zaman bilmeliler ki savcı veya yargıçlar ve adliye mensupları tarafsız, objektif bir şekilde bu problemi çözecekler. Haklıyı, haksızı orada ayıracaklar. Ve onların verdiği karar doğru karar olmuş olacak.
Evet.
Şimdi vatandaşımız bunu bilirse, kendisi haksız çıkarılmış olsa bile,
doğru,
sonuçta hani eskiden denir ya, şeriatın kestiği
parmak acımaz.
Orada adalet anlamında kullanılıyor. Acımaz. Hakikaten vatandaş ceza da alsa ya da malı mülkü elinden de alınmış olsa, evet ben haksızdım, adalet gereğini yaptı, beni cezalandırdı, bu cezamı çekerim der.
Hatta bunun örneklerini ben de bazı dostlardan dinlemiştim. Bu sağ sol davalarında 12 Eylül'den sonra hakkında idam cezası verdiği kişiler olmuş birkaç hakim dostumuzun. Yolda karşılaştıklarında yıllar sonra o kişiler gelip kendisine teşekkür etmişler ya da hal hatır sormuşlar. Demek ki dediğiniz gibi hakkında idam kararı veren bir kişiye bile gelip
tabii,
hal hatır soruyorsa
yani,
o, değil mi? O duyguyla bağlantılı değil mi? Evet.
Bu önemli.
Evet.
Ama böyle olmazsa, tersi olursa ki bugünlerde, sadece bugünlerde değil, uzun zamandan beri biz bunu yaşıyoruz. Vatandaşın yargıya olan güveni şu dönemlerde çok alt düzeylerde seyrediyor. Son yapılan bir takım ölçümlerde %20'ler civarında vatandaşın bir yargıya
çok
güveninden bahsediyorlar.
Çok tehlikeli bir oran bu. Daha altına kesinlikle inmemesi
aslında en güvenilir kurumun Türkiye'de,
evet,
yargı kurumu olması lazım. Ama bu %20'lik rakam yargının bugün hak ettiği bir rakam değil.
Evet.
Yani yargı yine
yargı
de,
mensuplarımız açısından söylüyorsunuz herhalde.
Tabii ki.
Değil mi?
Tabii
elbette.
Ki. Yani
tabii.
Biz genelde kamuoyu son yıllarda kamuoyunun gündemini çok çok meşgul eden davaları baz almak suretiyle hep bu değerlendirmeler yapılıyor. Bir de son yıllarda yaşadığımız yargı hükümet çekişmesinde yargının üstüne çok fazla gelindiği için, çok yıpratıcı üslup diller kullanıldığı için vatandaşta da tabii böyle bir algı ortaya çıktı ve bu nedenle bu düşük rakamlar ortaya çıkıyor. Oysa biraz önce ifade ettim, milyonlarca dava yargı içerisinde.
Evet.
Ve yargı mensupları, ki sayılar aslında yeterli de değil. Bugün 14 binler civarında olan bir yargı mensubu bu 20 milyona yakın dediğimiz dosyaya bakıyor.
Doğru.
Korkunç bir iş yükü altındalar. Fedakarlıkla bunları yürütüyorlar. Evlerine dosya götürüyorlar,
doğru,
hafta sonları çalışıyorlar. Bakmaları gerektiğinin çok çok üzerinde dosyaya bakıyorlar.
O zaman izninizle hemen şunu ekleyebilir miyim? Bütün vicdanlı, temiz, adalet duygusu gelişmiş olan hakim ve savcılarımızı, yargı mensuplarımızı tenzih ederek bütün bunları,
tabii
değil
ki
mi?
Evet. Elbette.
Evet.
Ki bunlar çok,
çok
ağırlıkta.
Çok yüksek rakamda. Kesinlikle
tabii ki,
katılıyorum. Kesinlikle
çok
katılıyorum.
Yüksek ağırlıkta,
evet,
ve bunlar işleriyle güçleriyle uğraşıyorlar.
Tabii, katılıyorum.
Yani böyle ideolojik şunlarla bunlarla uğraşmıyorlar.
Doğru.
Hı-hı. Evet, bu işlerle uğraşan bir kitle de var yargı içerisinde. Maalesef bir 5-6, 8-10 yıldan beri neyse artık böyle bir kitle de ortaya çıktı. Bazen işte dernekler marifetiyle, bazen işte bu siyasal davalar nedeniyle birçok savcı ve yargıç ideolojik tavırlarını çok rahat bir şekilde ortaya koydular. Bu rahatsızlık verici bir durum ama bu yüksek yargıda da oldu, yerel yargıda da oldu maalesef.
Evet. Hı hı.
Şimdi bunlar asla bizim tasvip edebileceğimiz bir şey değil. Az önce işte yargıcın vasıflarından söyledik. Yani siyasal duygularını, etnik mezhepsel duygularını hep içinde saklayacak. Bunları dışarı yansıtmayacak. Ama bunları yansıtan maalesef son zamanlarda savcı ve yargıçlarımız oldu. Ama bu büyük diyebileceğimiz kitle içerisinde küçük bir kitleden biz bahsediyoruz. Ama
tabii,
önemli davalar olduğu zaman da işte bu küçük kitle sanki bütün yargıda böyle olaylar
gibi.
Oluyormuş
evet,
gibi bütün yargıyı ilgilendiriyor.
Bir algı oluyor değil mi? Böyle?
Tabii ki
tabii.
Şimdi yargı bunu kaldırabilen bir şey değil.
Doğru.
Şimdi hani bir kova temiz suya bir damla, hı hı, bir kirli su koysanız o kovayı hakikaten kirletebilir.
Tabii.
İşte yargıda bu böyle oluyor. Yani birkaç yargı mensubunun böyle çıkması maalesef yargıya zarar veriyor. Mesela yargı hakikaten Türkiye'nin sağlam kurumlarından bir tanesi. Eskiden de böyleydi.
Evet,
evet, yanlış kararlar veriliyor. İşte yargının kendine has çok önemli problemleri var. Biz bunu hep söylüyoruz. Ama örneğin bir rüşvet dediğimiz olgu yargıda pek kolay kolay duyabileceğiniz bir şey değildir.
Doğru.
Böyle 3-5 yılda bir, 10 yılda bir birkaç tane böyle zaman zaman çıkar.
Her toplum, her kurumda böyle olabilir. Tabii öyle.
Ama
kötü örnekler.
Diğer kurumlarda bu rakamlar çok çok daha yukarıdayken yargıda çok çok daha azdır. Bütün buradan baktığınız zaman yargının en kötü anında bile devletin çok kurumundan çok çok daha yargı sağlam durumdadır,
doğru,
iyi durumdadır. Biz geçmişte de hep bunu yaşadık, bugün de bunu yaşıyoruz. Bu nedenle yargı mensupları ağırlıklı olarak hukukun, adalet duygusunun kendisine verdiği duygu ve düşüncelerle hep böyle ağırlıklı olarak sağlam kalmıştır. Adalet duygusu, hukuk duygusu onları böyle tabiri caizse kötü olmaktan, hı hı, bozulmadan da bir noktada kurtarmıştır ve bu kadar sıkıntıya rağmen, bu kadar iş yoğunluğuna rağmen yargı sağlıklı bir şekilde bugünlere gelebilmiştir. Elbette biz tabii idealini istiyoruz.
Tabii
dediğim
ki.
Gibi yargı çok önemli bir kurum.
Hı hı.
Vatandaşın davası olduğu zaman kayırma, kollama ya da işte şu hakime biraz para versem veya menfaat sağlasam acaba davamı halleder miyim? Duygularının vatandaşta hiç olmaması
akla bile
lazım.
Gelmemesi,
aklına
tabii.
da bile gelmemesi lazım. Kendi davası bir mahkemeye düştüğü zaman o davanın hiçbir tarafların, hiçbir mekanizmanın etkilemeyeceği bir şekilde tarafsız, dürüstlükle, objektif bir şekilde görülüp karara bağlanacağını vatandaşımız bilmeli. Aslında yargı bugün ağırlıklı olarak böyle ama maalesef bir takım birkaç dava ve birkaç dava üzerinden yargıya yapılan yüklenmeler, ağır diller maalesef yargının toplum önünde bu denli güvenilir olmaktan uzak bir konuma gelmesini sağlamıştır.
Tabii.
Ama gerçek durum böyle değil. Bunu vurgulamamız lazım.
Kesinlikle.
Haksızlık yapmamamız
doğru
lazım.
Ama bunu madem yeri geldiği için söyleyeyim Ahmet Bey. Devletin önemli kurumları vardır dediğiniz gibi. Yani sarsılmaz kurumlardır bunlar. Mesela bunlardan biri de Türk Silahlı Kuvvetleri'dir. Biri de yargıdır. Bunlardan bahsederken dediğiniz gibi kötü örnekler her zaman çıkabilir. Olumsuz örnekler her toplumda, her kurumda zaman zaman elbette ki çıkacaktır ama bunlar genelleme yapılarak okuruma mal edilemez.
Kuşkusuz.
Dolayısıyla da yapılan eleştirilerde herhalde kurumun zarar görmeyeceği şekilde değil mi? Kurum hedef almadan yapıcı eleştirilerle olayın herhalde aksettirilmesi gerekir.
Tabii ki yani biz de tabii bu konuşmalarımızda hep kurumlarımızın daha ideal olması, daha ideal çalışması noktasından bunları söylüyoruz. Geçmişte kurumsal olarak tabii işte silahlı kuvvetlerimizden de bahsettik. Orada da bir takım insanlar maalesef görev sınırlarının dışına çıkmak suretiyle hükümetlere, sivil alana çok fazla müdahil oldular. İşte darbeler yaşadık, darbe kalkışmalar yaşadık. Elbette bunu bütün kuruma mal etme imkanına sahip değiliz. Bugün o noktada daha iyi bir duruma geldik. Yani silahlı kuvvetlerimizde artık eskiden yaptığı o hataları, çünkü hataydı bunlar.
Hataydı tabii ki. Bunlar, antidemokratik uygulamalardı. Antidemokratik kabul edilemezdi. Evet.
Bugün Türk Silahlı Kuvvetleri gerçekten kendi görev alanında anayasanın ve yasalarımızın tanımladığı, evrensel hukukun tanımladığı alanda parlamentonun ve hükümetin emrinde olarak kendisine çizilen sınırlar içerisinde kalıyor. Kendisine verilen görevleri yerine getiriyor.
Olması gerektiği gibi.
Olması gerektiği bir noktada. Bundan dolayı da son derece mutluyuz. Yani bu tabii demokrasimize ve hukuk devletimize çok önemli katkılar sağlıyor. Kesinlikle. Artık Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarından, Genelkurmay Başkanı'ndan en alt düzeyli mensubuna kadar hükümetleri, siyasileri, eleştirici, her gün işte bir yerde siyasi konuşmalar tarzı bir şeyler duymuyoruz, görmüyoruz.
Tabii.
Kendi işlerine bakıyorlar ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizde şu anda gerçekten bölgesinde ve dünyada çok önemli güçlerden biri halinde. Hı hı. Kendi silahlarımızı çok ciddi bir şekilde kendimiz üretiyoruz ve silahlı kuvvetlerimiz kendi ürettiğimiz silahları artık kullanmaya başladı. Onun için bugünkü Türk Silahlı Kuvvetlerimizde ne kadar övünsek azdır.
Doğru, tamamen katılıyorum ben de söylediklerinize. Tekrar son yapılan seçimlere şöyle bir dönmek istiyorum izninizle. Son seçimlerdeki çalışma tarzını, seçimin işleyiş biçimini falan nasıl değerlendirirsiniz acaba? Yani birçok hakimimizin, aday olan kişilerin, hepsini tenzih ederek söylüyorum. Hani tek tek aday olarak, tek tek adayları dolaşmaları, tek tek oy istemeleri, dediğiniz gibi üç grubun ortaya çıkması, yani bilinen üç grup var, işte başka şeyler var. Bunun hakim ve savcılardaki yargı mensuplarında oluşturduğu etki ve halkta oluşturduğu etki açısından nasıl değerlendirirsiniz?
Şimdi Aylin Hanım, tabii en problemli nokta buydu. Yani 2010 sonrasının. Evet. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun oluşumundaki en hassas nokta bu sizin sorduğunuz soruyla ilgili konu. Şimdi 22 kişilik kurulda 10 tane yerel yargıdan savcı ve yargıç, 7 tane adli yargıdan, 3 tane idari yargıdan, asıl bir de bunların yedekleri var. Kurula gelecekler. Nasıl gelecekler? Seçilerek gelecekler. Yani bir seçim yapacaksınız. Şimdi bizim yargımız böyle bir sisteme alışkın değil.
Evet.
Yani bir seçim yapılacak. Savcı ve yargıçlar bu seçimlerde oy kullanacak. İşte ortaya çıkan adaylar kendi propagandalarını yapacaklar. Sonuçta savcı ve yargıçlar kamuoyunun önünde, Türkiye'nin önünde herkesin tanıdığı insanlar değil. Hepsi lokal.
Evet.
Yani Ankara'daki işte diyelim ki 5. Aciza Mahkemesi Başkanı adliye camiası tarafından ya da davaya girip çıkan insanlar tarafından.
Ama o istemesi
tarafından.
Yani ama seçilecek sonuçta.
Ama,
evet,
ama adaylığını koyduğu zaman bütün Türkiye'deki savcı ve yargıçlardan oy isteyecek bir şekilde bir propaganda yapması lazım.
Evet.
Onun için böyle bir zorluk var.
Bunun ideali nedir? Ne yapılması gerekiyor?
Şimdi hem onda bir sorun var hem de seçim sistemi sorunu çıktı. Burada yasadaki seçmenlerin, yani seçimde oy kullanacak savcı ve yargıçların sadece bir adaya oy vermeleriyle ilgili hüküm Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi.
Evet.
Ve daha sonraki düzenlemede de birçok adaya oy verme imkanı getirildi. Yani seçmen olan savcı ve yargıç birden çok adaya oy kullanabilme imkanını elde etti. Şimdi öyle olunca listeler ortaya çıkmaya
evet.
başladı.
Evet.
İşte hükümete yakın liste, cemaate yakın liste, evet. falanca grubun, evet. falanca derneğin listesi falan. Ve gruplaşmalar da biraz buradan ortaya çıktı. Oysa her savcı ve yargıç herhangi bir grubun gruba ait olmadan kendi
ferdi olarak katılabilmiş olsaydı,
münferiden çıksa,
evet.
Ona da gerekli propagandayı yapabilecek daha geniş imkanlar sağlayabilsek. Sağlansa. Çünkü yasada propaganda imkanları da çok kısıtlı tutuldu. İnternet sitesi şudur budur gibi çok kısıtlı şeyler. Daha geniş alanlarda propagandasını yapabilmeli. Şimdi seçim sistemi de böyle problemli olunca böyle gruplaşmalar ortaya çıktı.
Aslında adaylara yapacak çıktı. Pek seçenek de kalmadı belki,
kalmadı,
değil mi? Evet,
bir
de çok deneyimleri de olmayan bir şey, alan.
Evet. Onun için şimdi Anayasanın 159. maddesinde düzenlenen bir sistem, bu kurul sistemi hem hükümet kanadında hem muhalefet kanadında ve kamuoyunda o zaman bu sistemi değiştirelim düşünceleri ortaya çıkmaya başladı.
Evet.
Yani sonuçta bu şekilde listelerle ideolojik ya da bir grubun desteklediği, belli gruplardan destek alan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun oraya seçilmeleri, kitleleri halinde, hı hı. Hakikaten soru işaretleri yaratmaya başladı ve bu sefer kurulun yapısı tekrar sorgulanmaya başlandı. Anayasayı tekrar, çünkü bunlar yasalarla olmuyor. Anayasanın değişmesi gerekiyor.
Tabii.
Yeniden 159. maddeyi düzenleyelim. Tekrar bir Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu düzeni kuralım düşüncesi ortaya çıkmaya başladı. Şimdi tabii ki tartışılabilir bunlar ama sonuçta bilmemiz gereken şu: en ideal düzeni de getirseniz sonuçta insan unsurunuz orada çalışacak, karar verecek unsur.
Evet.
Biraz önce ifade ettiğim gibi şu andaki 22 kişilik kurul hem geniş bir kurul, öncekinin 7 kişi olduğuna baktığınız zaman ve üstelik yürütmenin etkisinin de azaltıldığı bir kurul. Eskiden 7 kişilik kurulda 2 tane siyasi iradenin temsilcisi vardı.
Evet.
Şimdi 22 kişilik kurulda 2 kişi. Yani oranladığınız zaman siyaset kurumu Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nda çok az bir yer işgal eder hale geldi. Ama buna rağmen biz hala siyasallaşmalardan falan bahsediyorsak bu kurulların günahı değil.
Evet.
İnsanlarımızın
hatası.
Bütün sıkıntımız bizim insan unsurundan kaynaklanıyor. Şimdi Almanya'da son birkaç yıl içerisinde sistem değişmediyse savcı ve yargıçların atamasını Adalet Bakanı yapıyordu. Düşünün,
evet.
Aydın Hanım. Yani bizim Almanya'nın Adalet Bakanı savcı ve yargıcı atamasını yapıyor. Siyasi irade atama yapıyor. Ama Almanya'da savcı ve yargıçların siyasallaştığı gibi bir konu Almanya'nın gündeminde değil.
İşte o zaman yine konu geliyor. Demokrasi kültürüne,
kültürüne,
insan
unsuruna
dayanıyor.
Bütün
evet.
bunlara geliyor.
Evet.
Onun için biz oraya hangi kurumu getirsek getirelim.
İnsan unsurunu eğitmediğiniz sürece.
İnsan unsurumuzu
evet.
eğitmediğimiz zaman bu kamplaşmayı ortadan
çok doğru.
Kaldıramadığımız zaman bir işe, o işi yapmaya ehil insanları getirmediğimiz müddetçe,
doğru.
bu bana yakındır, yandaşımdır, şudur budur gibi düşüncelerle bir takım evet. Seçimler, atamalar yaptığımız zaman en ideal kurumu da getirseniz, ki dediğim gibi şu andaki kurul ideal diyebileceğimiz bir kuruldu, sistemi yürütemezsiniz, sağlıklı bir şekilde yürütemezsiniz.
Doğru, evet.
Onun için hiç kurullar üzerinde oynamaya gerek yok. Hiç bağırıp çağırmaya gerek yok. Önce biz toplum olarak kendi kendimizi sorgulayacağız.
Evet.
Şimdi Amerika'da, Avrupa'da, işte Japonya'da yalan söylemeyen bir toplumla biz Doğru. karşı karşıyayız. Yalan söylemiyor. Yani devlet adamı da yalan söylemiyor. Bürokratı da yalan söylemiyor. Hatta vatandaş da yalan söylemiyor. Yani bunu böyle yalan düzeyine indirdim ki konu biraz daha sağlıklı bir şekilde anlaşılır. İnsanların birbirlerine olan
güvenleri,
güveni var. Şimdi biz birkaç defa turla geçmiş yıllarda Avrupa'nın birçok yerine gitmiştik. Orada işte tur olduğu için hani bir yere oturuluyor, kalabalık bir kitle, paralar toplanıyor. O şekilde işte kasiyere ya da garsona evet. veriliyor. Hiç saymıyorlar verdiğinizi. Orada işte 10-15 kişinin yemek parası var. Evet. Bu kağıt para, bozuk para alıyor. Olduğu gibi kasiyere veriyor. Kasiyer de kasiye koyuyor. Biz de pazara gidiyorsunuz. 3-5 lira bozuk para verdiğiniz zaman onu tek tek pazarcı sayar. Esnafımız sayar. Evet. Şundan kaynaklanıyor. Şey yok. İnsanların birbirine itimadı yok.
Evet.
Ve dediğim gibi maalesef son yıllarda biraz daha bu yaygınlaştı. Bir aldatma kültürü ön planda. İşte kamplaşma kültürü dediğimiz gibi son noktalara çıktı. Dürüstlük dışı hareketler çok yoğunlaştı. Bu nedenle biz toplumun altyapısını sağlıklı bir şekilde oluşturmadan kurullara bir takım böyle önemli görevler yüklediğimiz zaman, oralardan çok beklentiye girdiğimiz zaman o beklentilerimizin karşılanması mümkün olmuyor. Çünkü keramet kurulda değil,
doğru söylüyorsunuz.
Kurulun içindeki insanlar.
Çok önemli bir noktaya temas ettiniz.
Şey
çok
bir,
doğru.
Bizim evet. sıkıntımız bu.
Evet.
Bunu aşmadığımız zaman daha ahlaklı, ahlak derken işte
etik değerler.
Etik değerler yani insan ilişkileri, dürüstlük, tarafsızlık, objektiflik ve benzeri demokrasi kültürü,
bir arada yaşama
hoşgörü
kültürü,
kültürü bir arada kültürü. Tahammül kültürü, bütün bunları
evet.
Kendimizde oluşturamadığımız zaman yeni kurullar oluşturup onlardan bir şey beklememizin hiçbir anlamı yok. Şu andaki hakimler ve savcılar yüksek kurulu da bunun en somut, en son örneklerinden bir tanesi.
Evet.
En iyi kurul olarak oluşturduk, ortaya koyduk ama maalesef içindeki insan unsurları, insan unsuru devreye girdiği zaman işte biz siyasallaşmalardan, bir takım davaların kapatılmasından ya da falanca yere falanca düşünceli savcının, yargıcının atanmasından birçok şeyden bahseder hale geliyoruz. Maalesef bu yargı için ya da diğer devlet kurumları için düşünebileceğimiz en kötü şeylerden bir tanesi. Bu sadece yargıya değil, bütün devlet kurumlarımıza hakim olan bir zihniyet. Bugün ortaya çıkan bir zihniyet değil. Yıllardan
geçmişten
beri,
geçmişten
beri gelen ve bir türlü üzerimizden atamadığımız,
evet.
aksine daha ileri noktalara götürdüğümüz bir yaşam tarzı. Yani tersi olması lazım aslında. Sonuçta Türkiye yani çevresindeki ülkelere falan baktığınız zaman ya da geçmiş yıllarımıza baktığımız zaman demokrasi ve hukuk devleti anlayışı daha ileri noktaya
Elbette,
gelmiş
bir rol model olabilecek bir ülke.
Daha Kesinlikle. İleri noktaya Tabii gelmiş gelmiştim. Bir insanınız. Böyle bir coğrafyada demokrasiyi yaşatma darbelere, bir takım
rağmen.
Kesintilere rağmen demokrasiyi bugüne kadar getirmiş, çok iyi seçimler yapmış. Hakikaten biz çok iyi seçimler yapıyoruz.
Evet.
Yani bu kadar problemlere rağmen Yüksek Seçim Kurulu Türkiye'de şaibesiz çok güzel seçimler yapıyor. Yani sandık işini biz iyi yapıyoruz. Bir de onu kötü yapsak artık herhalde bu ülke yaşanmaz hale gelir. Bu yargıda yapılan seçimlerde de çok sandıkları iyi kullandık.
Evet.
Yani içeriğine bakmaksızın yani oy verme sistemini, sağlıklı oy vermeyi, sağlıklı sayımlar yapmayı iyi başardık. Geçmişteki seçimleri de çok iyi biz başardık. Ufak tefek sorunlar olabiliyor bu evet. olabilir ama milyonlarca seçmen içerisinde o sandıkları koymayı, zamanında sandığı halkın önüne koymayı ve sağlıklı bir şekilde o sandığı sayıp bir siyaset oluşturmayı, yürütme, yasama oluşturmayı biz hakikaten iyi yaptık. Ama maalesef bunun dışındaki süreçlerde, demokrasi ve hukuk devleti anlayışında mesafeler kat etmemize rağmen insan unsurumuzdaki iyileştirmeyi o oranda başarılı bir şekilde yapamadık ve ideolojik kamplaşmaları daha fazla yapar hale geldik. Daha fazla bir kamplaşmaları bugün için yaşıyor olduk. Geçmişte 20-30 sene önce bu kadar yoğun şeyimiz yoktu bizim, hatırlarsanız kamplaşmalarımız yoktu. Ama maalesef bu kamplaşmalarda daha ileri noktalara geldik. Bu nedenle kurumlar oluşturmaktansa vatandaşlarımızdaki bu değerleri daha sağlıklı iktidarıyla, muhalefetiyle, sivil toplum örgütleriyle, bütün kesimlerle, bütün ağırlığımızı buna vermemiz gerekiyor. Yani yeni kurumlar oluşturmanın artık bir faydası yok.
Evet. Zaten mevcut kurumlar üzerinden gidip, değil mi?
Bizim
zaten
hakikaten güzel kurumlarımız var.
Evet.
Kurumlar, kurullar, çok ideal kurumlarımız, kurullarımız var. Ama onu işletecek insan unsurunuz iyi bir noktaya gelmediyse, işte böyle debelenip hep durursunuz. Bu nedenle bütün yoğunluğumuzu, dediğim gibi, iktidarın, muhalefetin ve bütün kuruluşların, toplum örgütlerinin insan unsurumuzu iyileştirici bir takım hususların hazırlanmasında ve bunun yürütülmesine katkı sağlanması lazım. Bu iktidarının da muhalefetinin de üzerinde ayrışabileceği bir nokta değil. Çünkü hem onlar zarar görüyor,
hem
tüm Türkiye iktidar zarar görüyor, bütün Türkiye zarar görüyor. Bizim bunu aşmamız lazım.
Şunu da ifade etmek istiyorum izninizle. Burada değindiğimiz bütün bu sorunların çözümünün yine demokratik yollardan, demokratik kurumları işleterek yapılmasını savunuyoruz.
Tabii ki. Yani,
aksi kabul edilemez.
Aksi zaten bütün bizim konuşmalarımız demokrasi ve hukuk devleti içerisinde. İşte bu yargı ayağını da bunların tamamlayıcısı olarak hep ön plana çıkarıyoruz.
Haklısınız,
İşte
tabii.
Anayasadaki anayasa toplumsal uzlaşma metni.
Tabii.
Yani anayasalar her zaman nitelikli çoğunluklarla oluşturulur ve toplumun kesimlerinin önemli bir kısmının oluru ile oraya gelmiştir. Bu nedenle oradaki kurumlar bütün toplumun kurumlardır. Sistem toplumun getirdiği sistemdir. Oradaki erkler de işte anayasal anlaşmayla getirilmiş kurumlardır, erklerdir.
Tabii.
Hani yasama, yürütme, yargı diyoruz
evet,
ya.
Evet, evet.
Bu biri diğerinden daha şey değil, bir hiyerarşi yok.
Baca ya, değil mi?
Hiyerarşi yok. Yani evet. Şu şundan üstündür olayı değil. Bu üç erkten herhangi birini buradan çıkardığınız zaman zaten
çöküyor.
Çöker. Çöker. Yargıyı bundan dolayı önemsiyoruz ve yargıdaki problemlerin, bu siyasallaşmaların ya da diğer noktaların düzeltilmesi hususunu bundan dolayı önemseyerek vurgulamaya çalışıyoruz. Zaten bizim hukuk devleti ve demokrasimizi oluşturanlar da bu kurumlar ve bu kurumların altının doldurulmasından kaynaklanan bir sistem. Bunlara sahip çıkmamız gerekiyor. Onun için
ben sizden son cümlelerinizi rica edeceğim.
Evet.
Ayrılan sürenin sonuna geldik.
Evet. Süremizin doğru. Yani
hatta izninizle şunu sorayım ben size. O zaman sözünüzü bölmüş oluyorum ama siz çok değerli bir hukukçusunuz. Pek çok önemli yerde çalıştınız, yüksek yargıda çalıştınız. Çok önemli ve değerli kitaplar yazdınız. Bunlar ceza hukukunda, değil mi? Birçok alanda zaten hep kullanılıyor.
Evet.
Bizzat biliyorum. Sizin topluma vereceğiniz mesajlar bizim için daha da önemli. Siz bütün konuşmanız boyunca bu toplumsal kamplaşmalardan bahsettiniz, ayrışmalardan bahsettiniz. O zaman izninizle ben sizden bu yönde bir mesaj alabilir miyim? Yani topluma toplumsal uzlaşma ve bu kamplaşmaların bitirilmesi yönünde neler söylersiniz? Son cümlelerinizi izninizle bu şekilde alabilir miyim?
Şimdi bizim kamplaşmalarla, ideolojik bağnazlıkla bir yere varmamız mümkün değil. Bugün bizi zaman zaman çıkmaz sokaklara getiren bu olgu. Biraz önce ifade ettim. Güzel kurumlarımız var. Anayasamız artık bir darbe anayasası olmaktan, 1980 darbesinin ürünü olmaktan çıktı. Birçok hüküm olmasına rağmen, yani eskiden kalan birçok hüküm olmasına rağmen daha demokratik ve hukuk devletine bağlı bir ülkenin anayasası. Ama anayasanın ve anayasada çok güzel hükümler, kurumlar olması her zaman önemli değil. Onun uygulanması da son derece önem taşıyor. Bunu uygulayacak olanlar insan unsurudur. Tekrar ben onun altını çizmek istiyorum. İktidarıyla, muhalefetiyle herkesin bir araya gelmek suretiyle toplumda insanların birbirine olan güvenlerini, hoşgörülerini pekiştirmemiz lazım. Burada iktidarlara çok önemli görev düşüyor. İktidarlara çok önemli görev düşüyor. Somut olarak ben şunu ifade edeyim, bitireyim. Örneğin şu andaki iktidar çok ciddi bir halk desteğine dayanıyor. Belli bir muhafazakar kitle, belli bir kesim AK Parti'ye oy veriyor ve onu birçok dönemdir iktidara taşıyor. Ama %50'ler, 45'ler, 50'ler civarında bir oy oranı iktidara getiriyor AK Parti'yi. Ama şunu iktidarların unutmaması lazım. Bu oranın dışında kalan çok büyük bir kitle var. %45'in ya da %50'nin dışında da %50'lik, %55'lik bir kitle var. Onların da bu ülkenin dışlanan insanları olmadıklarını, onların da hak ettikleri zaman devlet sistemi içerisinde bir yere gelebileceklerini bilmeleri lazım. Örneğin bu hükümete oy vermeyen kitleden, sosyal demokrat, solcu kitleden, Alevi kitleden insanların da, ehil olan insanların da yargısından tutun da yasamasına, yürütmeye, müsteşarlıklara, genel müdürlüklere, valiliklere kadar yargı ve diğer bürokrasi içerisinde hükümet tarafından, hükümetin kendi imkanları dahilinde olan yerlerde onların da orada temsil edilmelerinin, görev yapmalarının önünün daha iyi açılması lazım. Yani bir Alevi vatandaşımız 81 vilayette hiç Alevi vali yok demesi hakikaten hoş bir olay değil.
Değil, tabii.
Hoş bir olay değil. Veya şu andaki işte bakanlar içerisinde ya da işte müsteşarlar, genel müdürler veya yüksek işte yargı organlarının başında işte sol kesimden hiç kimsenin olmaması.
Tabii.
Şimdi biraz önce ifade ettiğim gibi orada da çok ciddi bir kitle var. Size oy verememiş olabilirler ama kendilerini kanıtlamış, hizmetlerinden yararlanabileceğiniz,
emanete ehil olabilecek,
tabii ki insanları oraya getirmekle birçok fonksiyonu yerine getirmiş olacaksınız. Bir, hem o insanların bilgi ve deneyimlerinden, hizmetlerinden bu ülkeyi yararlandırmış olacaksınız. Hem de o kitlelerin de hükümeti, parlamentosu, hükümeti olduğunu onlara hissettirmiş olacaksınız. Bu nedenle herkese bu konuda görev düşüyor. Özellikle dediğim gibi iktidara düşüyor. Toplumun daha huzur içerisinde yaşaması için hoşgörülü, ideolojik kamplaşmalardan uzak, objektif kriterlere, hakkaniyete ve dürüstlüğe dayalı bir ilkeler bütünüyle yönetilmemiz, vatandaşların da kendilerine düşen kısımları, dürüstlük, tarafsızlık, objektiflik gibi, yani bir takım şeylerde, konumlarda bunu hissetmeleri önem taşıyor. Toplumsal mutabakatla bunları yapmazsak, herkes kendi bildiğini okumaya devam ederse bu çok çıkar bir yol değil ülkemiz için.
Evet, evet, hepimiz zarar görürüz bundan tabii ki. Çok teşekkür ediyoruz efendim.
Ben teşekkür ediyorum.
Efendim, bir Ahmet Günder Bey ile yaptığımız bir Herkes İçin Adalet programının daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta bir başka konukla yine karşınızda olmak üzere. İyi günler diliyorum.